Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayrazan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstadım.
Hocam geçen hafta bir konuya biraz girdik, sonra yarım kalmıştı. Hüznü tamamıyla ortadan kaldırmak ancak naim cennetinde olabilecek şeydir. Bunun için cennet nimetine kavuşanlar, ayet-i kerim hocam burası. Rabbimize hamdolsun ki bizden hüznü giderdi derler. Şimdi hocam bu dünyada %100 mutluluk yakalamak mümkün değil. Bunu bilirsek mutlu oluruz ama bunu da söyleyeyim.
Evet.
Yani bu bilgi bizi mutlu eder. Niye? Şimdi ben %100 mutlu olacağım diye bekleyen bir insan her kalbi kırıldığında şoka girer. Evet. Nasıl oluyor? Olmaması lazım der. Ama biz beklediğimiz için olumsuzlukla karşılaştığımızda biz zaten bunu bekliyorduk. Normal bir şey. Yani bunu atlatabilirim deriz.
Evet. Yani 4 mevsim yaşayacağını bilen bir insan hocam. Yani bir de sadece bahar yaşayacağını düşünen bir insan düşünün. Sadece bahar, başka bir mevsim olmaması gerektiğini düşünürse, yazın bile hocam bu ne sıcak diyecek, kışın bu ne soğuk diyecek, sonbaharda ya bu yapraklar niye dökülüyor diyecek yani.
Hocam bizim olar biraz mevsimi serttir. Mesela diyelim yazın arkadaşları çağırdık bizim Kütahya bölgesine. Derim yine bir ufak mont, kalın birkaç kazak getirin, bizim gecelerimiz serin olur. Sizin dediğiniz gibi eğer insan tamamen Antalya'ya gidiyormuş gibi giderse,
evet,
ve orada da soğuğu görünce bu sefer ya burası ne biçim memleket kardeşim, yazın ortasında üşüyoruz diyebilir.
Evet.
Hakikaten bu şeyi bilmek hocam, geçen hafta da hani bilgi mutluluktur demiştik.
Evet.
Bu tür bilgiler, insanın gittiği yerle alakalı bilgileri son derece faydalı. Yani orada yağmur mu yağacak, kar mı yağacak, kutup bölgesi mi yoksa çöle mi gidiyoruz?
Evet.
Afrika'da vahşi hayvanlarla mı karşı, ona göre yanıma bıçak alayım, ne bileyim bir silah alayım kendimi korumak için falan. O yüzden hocam yani bu dünyanın diyorum mutluluk yeri olmadığını bilmek bizi diyor hocam mutlu eder demiyor, onu ben söylüyorum.
Evet.
Bu bilgi hocam çok işimize yarar diyorum.
Evet. Bunu hocam tabii tam tersinden yorumlayan da oluyor. Yani sanki bu dünyada Müslümana hiç mutluluk beklememesi lazım gibi. Ve bu mutluluğu da işte iyilik, güzellik, avantajlar veya konfor vesaire olarak da, kariyer olarak da yorumlayanlar var. Halbuki ayet demiyor muydu yani, Rabbimiz bize dünyada iyilik ver ve ahirette iyilik ver.
Evet hocam, ayet-i kerime estağfurullah, Rabbena atina fiddunya hasene.
Hatta haseneyi hocam sadece tabii, iyilik değil, güzellik ve
hoşluk, gönül huzuru. Hatta evet, hocam bir sahabe hasta olmuş, böyle yani ölecek kadar hasta. Peygamberimiz ziyaretine gitmiş. Sende bir sıkıntı var diyor, hissediyor onu. Ne yaptın sen diyor. Demiş ki bu sahabe, ya Rabbi ahirette göreceğim azabı dünyada ver. Tabii çok hasta olmuş o yüzden. Sen diyor Allah'tan diyor hep iyilik iste diyor. Yani hastalık isteme. Allah'ım bana dünyada ve ahirette iyilik ver. Hastalıkta hiç gösterme. Benim hatalarımı affet deme hakkımız yok Allah'a karşı. İlla bu o hatamın karşısında şu hastalığı çekeyim demenin de bir manası yok. Yani bunu Sufiler hocam kabul etmiyor bu şekilde bir.
Evet.
Hep Müslüman hasta olur, hep Müslüman. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki problemlerimiz ve imtihanlarımız çok olabilir. Bu ayrı konu ama hep böyle hayatı da bir şey gibi görmek de doğru değil.
Baştan böyle bir karamsar tabloyla yani, yola çıkmak ve sürekli bu biraz şey oluyor işte. Bir şeyleri güzelleştirmek, iyileştirmek ve geliştirmek için olan motivasyonu kırıyor. Yani nasılsa zaten ben dert çekeceğim, çilem eksik olmayacak falan filan gibi oluyor yani.
Olumsuzluk yapıyor. Hocam yeni bir şey var şimdi. İnsanların kötü sözleri seni üzmesin. Çünkü kötü söz ancak sahibine ait olduğu gibi suskun kalmak düşmanı çatlatan en etkin silahtır. Hocam hadi bazen olaylar bizi kırıyor da o biraz daha hani çaresi var gibi ama insanların kırması karşısında kırılmamak son derece zor.
Evet.
Hatta bunu Sami Efendi Hazretleri Esat Efendi ile karşılaştığında bu mektebin diyor iki dersi vardır. İlk dersi şudur. İncitmemek, incinmemek.
Evet.
Hocam geçen bir video seyrediyordum bu psikolojiyle alakalı. Hayatta psikolojik açıdan en ağır efendim şey insanın sizi dışlaması ve sizi başkalarının yanında yermesi.
Evet.
Bunda hocam nasıl kıymet vermeyeceğiz? Bundan nasıl kurtulacağız? Bu gerçekten zor bir iş. Yani belki Allah dostlarının becerdiği bir şey. Yani bir insan size kötü laf söyleyecek. Alınmayacaksın yani. Nasıl olacak hocam bu iş?
Bir kere hocam şey insan nasıl bir şeydir? Yani insanı böyle bir miktar tuhaf, sürekli değişebilen, başka değişebilen bir şey olduğunu kabul etmek gerekiyor. İnsanın doğasının böyle değişken olduğunu kabul ettiğimiz zaman bakış açımız daha geniş olur.
Yani karşımızdaki insan mükemmel bir insan olmayabilir. Bu normallik zaten mükemmel olmamaktır. Evet. Beşer şaşar diyoruz, evet, ya. Evet. Belki hocam biraz önce dediğiniz gibi biz herkesi mükemmel kafamızda kodluyoruz. Evet. Ali Rıza hocam mükemmel olmalı bana karşı. En ufak bir hata yaparsa kırılırım. Halbuki desem bu da bir insan, ben de bir insanım. O da hata yapar, ben de hata yaparım. Bu son derece normaldir desek ne olur?
İşte hocam mesela bir kendimiz hocam. Kendi hatalarımıza ve yanlışlarımıza gösterdiğimiz hoşgörünün 1/40'ını çevremizdeki insanlara göstersek ya da bizim çevremizden beklediğimiz hoşgörünün 1/40'ını onlara göstersek. Bak biz herkesten bekliyoruz ama beklediğimiz insanlara biz hoşgörü göstermiyoruz yani.
Veya iyimserlik, iyi niyet,
evet.
Yani, değil mi?
Evet.
Herkes hep bunu bekliyoruz insanlardan ama biz göstermiyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Hocam bir de şu var, hani şimdi bazı insanlar geçmişe çok bağlı, geçmişteki hatalarını çok kafasına takıyor. Şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle olumsuzluklar işledim falan. Şimdi hocam burada da bir müellifimiz bir ayet-i kerimeyle yani geçmişi de üzerine sünger çekmenin önemli olacağını söylüyor. De ki ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, hata yapan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Yani geçmişinde ne bileyim yani bazı günahlar işledim falan. Allah bunu hepsini affedebilir. O da hocam bizim camiamızda çok olan şeyler bunlar. Hani bazı insanlar böyle geçmişteki günahları, hataları. Daha doğrusu hocam bizim toplumumuzda şöyle bir şey de var. Biz geçmişte yaşamayı çok seviyoruz.
Evet.
Geçmişte bir şeyler olmuş, olumsuzluklar olmuş. Orada takılıp kalıyoruz.
Hocam burada neyin etkisi var bilmiyorum ama biraz da şey galiba. Böyle destansı tarihi olan kaç tane millet var? Onun için biz tarihe meraklıyız. Bu güzel bir şey de biz bir de dediğiniz gibi kendi geçmişimize de çok meraklıyız yani. Aklımız orada takılıp kalıyor. O da geleceği, halbuki insan yolda yürürken hocam ara sıra geriye bakabilir. Ama prensip olarak önüne bakması lazım ve ileriye bakması lazım yani. İleriye de ara sıra bakacak. Hep ileriye bakarsan hocam yürürken bir çukura düşersin yani. İlk filozof Thales'le ilgili anlatılır. Trakya'da gökyüzünü gözlemlerken hocam bir çukura düşüyor. Yürürken gözlem yapıyor. Kızlar da dalga geçiyor. Yıldızları seyrediyorsa ama önündeki yolu görmüyorsun yani diye. Thales'in öyle bir hikayesi. Yani insan bulunduğu zamana hakikaten odaklanmalı ki değerlendirebileceği elindeki o an olan sadece o. Eylem için fırsat o. Öbürlerini değiştirme şansı yok geçmişi.
Hocam bir de ayet-i kerime çok ilginç. Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım diyor. Allah kullarım diyor yani. Hani ey benim vatandaşlarım diyor bir işte diyelim ki devlet başkanı. Ey hainler dese sen dışlamış, evet, hissediyorsun kendini. Ama ey vatandaşlarım deyince kötü de iş yapsak ben memleketin vatandaşıyım diyorsunuz, evet, neticede. O yüzden hocam yani İslamiyet'te hiçbir şekilde karamsarlığa yer yok. İnsan ilişkilerimizde, kendimizle olan ilişkimizde hocam, geçmişimizle olan ilişkimizde her zaman iyimserlik var. Affedilmenin mümkün olduğuna olan kesin inancımız var. Bence yani bunları bilmek hocam çok önemli. Yeni bir konuya geldik hocam. Yaptığın iyiliğin kadrini bilmeyen için üzülme.
Evet.
Hocam bu da çok önemli. Yani biz akrabamıza, eşimize, ailemize, aile fertlerimize, iş arkadaşlarımıza iyilik yapıyoruz. Ya adam nankör çıktı diyoruz. Bu bana yapılır mı diyoruz. Benim yaptığımın iyiliğe karşı bu mu olmalı diyoruz ama diyor ki müellifimiz bunu da böyle düşünme.
Evet yani bizde bir söz vardır ya hocam. İyilik yap denize at. Balık bilmezse Halik bilir diye. Yaradan bilir diye yani. Şimdi iyiliği yaparken biz tırnak içinde bir iyilik beklentisiyle birlikte yaptığımızda o tam bir iyilik olmuyor yani. O aslında bir tür alışveriş oluyor gene. Dolayısıyla biz iyiliği o insanla kendi aramızdaki bir ilişki olarak değil, Yaradan'la bizim aramızdaki bir ilişki olarak görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla o nankörlük yaptığı zaman o iyiliğin devam ediyor senin.
Yani biz kalitemizi başkalarına göre değil, ilahi ölçülere göre belirleyeceğiz.
Evet.
Allah iyilik yap demiş.
Sen de iyilik yapmışsın. Evet.
Burada önemli senin Allah'ın emrine uyman. Yoksa evet, o adam nankörlük yaparsa o kendi kalitesini ortaya koyar. Evet.
Hatta bu arada iyilik yaparken insan zekasını da kullanması lazım. Zekasını kullanmamak, iyilik yaparken zeka kullanmamak diye ya da o... Mesela zeki bir insan hocam ahlaksız da olabilir, ahlaklı da olabilir. Ahlaksız olan zekasını kötü amaçta kullanır.
Tabii.
Ahlaklı olan zekasını ahlaka uygun bir şekilde kullanmak.
Hocam dün bir mesaj açtım. Birisi bana şey e-mail göndermiş. Senin gizli bilgini açıklarım, bana şu kadar para gönderesin. O kadar böyle piyasada, ama çok zekice bir şey. Yani senin işte diyor seyrettiğin şeyleri ben ele geçirdim, videoları. Sen bunu severek seyrettin ama diyor arkadaşlarım bunu bilirse hoşuna gitmeyebilir. Ya böyle hocam genel geçer şeyler yazıyorlar böyle yani.
Evet.
Sonra şu kadar para yatır hesabıma. Adam cin gibi zeki bir adam. Ama hocam yabancı kaynakta gelmiş, tercümesinden de belli. Google Translate yapmış. Biraz böyle Türkçesi düşük. Ama adam atmış bir tane. Ah bir balık yakalarsa, saf bir balık. Oradan devam edecek.
Burada şey, bu tür konularda hakikaten dün de bana bir mesaj geldi. Petrol ofisi şey veriyor. 2000 TL'lik oradan yakıt alırsan destek çıkıyor. Ya 2000 TL nasıl verecek? Yani gönderen arkadaş da aklı başında bir arkadaş. Hemen yazdım ya dedim. Sen emin misin dedim bundan. Böyle bu dedim bir tuzaktır yani. Ya dedi ben çok kişiye gönderdim bunu dedi. Şimdi kul hakkı oldu mu? Ya dedim kul hakkı elbette kul hakkı. Yani adam tuzağa düşüp burada muhtemelen bir şey var. Adamın hesap bilgiden ele geçirecek ve oradan birçok insanı dolandıracak yani.
Tabii kimlik bilgilerinizi ele geçirecek belki.
Evet.
Ondan belki sizin adınıza başka bir şeyler yapacak. Yani gerçekten biz... hocam insanın her duyduğunu söylemesi günah olarak yeter diyor Peygamber Efendimiz.
Evet.
Her duyduğumuzu, her okuduğumuzu paylaşmayalım. Bir mantık süzgecinden geçirelim yani.
Kesinlikle. Şimdi o arkadaş bunu iyi niyetle yapıyor. Nedir? Ya 2000 liralık bir destek var burada. İşte Ali Zabayzan da yararlansın diye. Ya iyilik yaparken ama işte zekan da devrede olacak. Diyeceksin ki ya bu 2000 liralık desteği bir petrol ofisi nasıl bu kadar insanlara desteğe çıkabilir? Yakıt alıyor olsa bile yani. Dolayısıyla zekayı kullanmak gerekiyor. Birisi yardım ve iyilik istediği zaman hocam saftirik davranmanın bir anlamı yok.
Biz... Hocam fare deliğinin önünde kocaman bir kaşar tekeri görmüş.
Evet.
Ama bir türlü hareket etmiyor. Demişler arkadaşlar ya olur mu böyle bir şey? Kocaman bir peynir. Koş ye. Ya demiş yol kısa, mükafat çok büyük demiş.
Evet.
Burada bir bit yeniği var yani.
Yani.
Yani biraz uzun olsa veya küçük peynir kırıntısı olsa giderim hani. Düşmüştür. Ama bu kadar büyük bir teker benim farenin deliğinin önünde ne arıyor?
Evet.
Diye hocam düşünmek lazım zaman zaman gerçekten de.
Evet şimdi belgeselde hocam gösteriyor. Diyelim ki bir ceylan aslanlar tarafından öldürülmüş, kısmen yenmiş. Sonra kalanını diyelim ki bırakmışlar. Gerçi ceylanı çabuk bitirirler de. Diyelim ki öküz başlı antilopu. Şimdi oraya bir çakal, bir tilki ya da bir sırttan yaklaşırken birden şeye saldırmıyor hocam. Yani orada aslan olmasa bile birden yiyeceğe saldırmıyor. Bakıyor avcılar hala burada mı değil mi, gelen olur mu olmaz mı, bir hesap kitap yapıyor yani.
Mevlana ama, diyor ki hocam hayvanlar bile koklaya koklaya bir şey yer hemen atılmazlar. Yani bir köpeğe bir şey atsanız bir koklar. Bir kediye bir şey
bir
verseniz.
Bir test ediyor yani.
Test eder. Hemen yemeye başlamaz. Sen insansın diyor. Her duyduğuna atlama, her duyduğuna inanma. Bir kokla, o sözü de bir kokla.
Evet. Yani dolayısıyla nasıl? İyilik ve yardım isteyen insanların bu taleplerine zekanı da kullanıp ya gerçekten bu iyilik, bu yardım, bu desteği senin vereceğin pek çok muhtaç insan var. Sen ona verdiğinde ihtiyaç sahibi değil gerçekte, seni kandırıyor. Verdiğinde ne oluyor? Bir, seni enayi gibi görüyor. İki, sen gerçek hak sahibine vermemiş oluyorsun. Çünkü o senin verecek olduğun, yapacak olduğun iyilik senin aynı zamanda bir borcundur yani.
Hocam zekatta öyle bir şey de var. Hatırlatmış olan buradan dinleyicilerimize. Yani insan zekatını verecek. Araştırmadan verirse ve aldanırsa o zekatı tekrar vermek zorunda. Ama çok güzel araştırdınız. Buna rağmen kandırıldınız. Olabilir yani insanlık hali. O zaman hocam sorumlu olmuyorsunuz.
Yani şöyle bir şey yok. Ben iyilik yaparım, yardım ederim, zekatımı veririm, gerisine bakmam demek diye olmaz. Bir şey yok.
Araştıracaksın, muhtara gideceksin, mahallenin muhtarına ne bileyim. Adam hastayım diyor hocam, ameliyat olacağım diyor. Halbuki pek çok ameliyatımız, devletimiz zaten bedava yapıyor. Evvelden hocam çok olurdu bunlar. Bunlar 20-30 sene önce pek çok hastalık belki tedavisi mümkün değildi devlet tarafından. Şimdi hocam hastaneler %90 ameliyatları bedava yapıyor zaten. Akıllı olmamız gerekiyor biraz, yoksa yani başkasının hakkında dediğiniz gibi hocam çok güzel bir şey söylediniz. İsraf etmiş oluruz. Hocam bir şey demiştik yani, karşılıksız yapmak. Şu ayet-i kerimeyi almış müellifimiz. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Hocam bu yani sahabe adına söylenmiş bir ayet. Ya hocam ashab-ı kiram, Ayşe validemiz mesela hocam, birine iyilik yaptığı zaman dua da edermiş. Çünkü ben sana iyilik yaptım. Sen bana dua ettin. Karşılık almış gibi oldum. Tekrar dua edermiş ki yaptığı iş tamamen Allah için olsun. Belki hocam dediğiniz gibi kırılmalarımızın sebebi biz bir adama yatırım yapıyoruz. Allah ile değil ilişkimiz. O insanla.
Evet.
O insanın karşılığını veremeyince nanköre bak diyoruz. İyilik yaptım. Bana karşılık veremedi diyoruz. Geçen hocam bir böyle meczup bir zatla tanışmıştık. Tam da meczup değilmiş esasında. Doktorlara falan burs veriyor. İleride hasta olursa bana baksınlar diye.
Hmm.
Ne akıllıca bir yatırım böyle. Ama yani manen çok hoş bir şey değil bu. Vereceksen burs, bütün talebe ver.
Evet.
Şimdi hocam şöyle bir burada çok güzel kıssa var. Allah dostlarından biri ağırladığı ama bir misafirine oldukça gösterişli bir sofra hazırlamıştı. Misafirin ama olduğunu, niye bu kadar gösterişli sofra hazırlandığını soranlara, evet o bir ama, hazırlanan ikramları görmüyor fakat Allah Teala görüyor.
Hmm.
Hocam bir amayı da ağırlasan o masayı silmen lazım bir kere. Kaplar temiz olsun, bardak temiz olsun. Yani ya bu adam ama nasıl olsa görmüş. Köşede, kötü bir evin kötü bir köşesinde misafiri ağırlasam ne olur? Hatta hani ama döker sağa sola diye. Böyle düşünme diyor. Sen diyor ilişkini Allah ile kur.
Evet.
Hocam sanki psikoloji bu sıkıntı yaşıyoruz. Bütün ilişkiler insanlarla.
Evet ve o yüzden tabii hayal kırıklıkları çok daha fazla oluyor. Çünkü siz sonuçta yapıp ettiğiniz her şeyin karşılığını insanlardan almanız gerekiyor. Onlardan beklemeniz gerekiyor yani. Halbuki sonsuz kaynak var öbür tarafta. Balıklar onlara attığınız yemin kıymetini bilmeyebilir ama yaradan onu bilir yani. Dolayısıyla insan böyle bir insani denklemle davrandığı zaman şimdi insanlardan beklediğinde hocam iyiliğin karşılığını hayal kırıklığına uğradın, bulamadın. Bu defa iyilik yapmaktan da vazgeçiyorsun.
Hmm. Kötü, esas kötüsü.
Evet. Ama Yaradan'la bunu karşılığını Yaradan'dan alacağını bildiğinde o zaman iyilikten vazgeçmesin. Ha öyle bir noktaya gelirsin ki onu bile Rabia Hatun gibi yaparsın. Yani bir elinde meşale bir elinde su olur. Bu suyu bu ateşte söndüreceğim. İnsanlar cennette cehennem için Yaradan'a kulluk ediyor diye. O tabii bir üst devre. Yani zirveye çıktığın zaman o olur. Yoksa bizim için şey cennette cehennem de lazım yani.
Hocam şöyle bizim... bir örnek verelim mesela aile terapisinde. Eşim bana kötü davrandı, ben de ona kötü davrandım. Eşim bana bağırdı, ben de ona bağırdım. Eşim bana şunu yaptı, ben de eşime bunu yaptım. Ya halbuki ilişkilerimiz Allah ile olsa ya ben insani olarak bir eş olarak güzel davranayım. Eğer eşim hata yaparsa o kendi kusurudur.
Evet.
Ona uymam, onun gibi olmam, kötüyle kötü olma derler ya hocam. Hakikaten bunu sanki hocam başaramıyoruz gibi geliyor bana.
Evet hocam, o uluslararası ilişkiler de geçerlidir. Nedir? Mukabeleyi bil misil. Yani misliyle mukabele etmek. Yahu sen eşinle uluslararası bir ilişkin mi var? Çocuğunla ya da arkadaşınla. Yani böyle o sana bir tokat attı, sen ona bir tokat atmak. O seni kırdı, sen onu kırmak mı? Yani halbuki şey olsa hocam. Alttan almak olursa o zaman muhatabı yanlış yapan şey diyecektir. Yani yanlışını anlayacaktır yani. Alttan almak o nedenle önemli yani. Öbür türlü ne oluyor hocam? Eşlerden birisi yanlış yapıyor, diğeri ona yükseliyor. O ona yükseliyor, hop birdenbire ortalık kızılca kıyamet kopuyor.
Hocam inşallah bunu ikinci bölüme devam edelim. Kısa bir araya giriyoruz çünkü. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Yeni katılan dinleyicilerimiz için bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam yeni bir konuya geçelim isterseniz. Mutlu olmanın yollarını, üzüntüden kurtulmanın yollarını anlatıyoruz programımızda.
Evet.
İlahi taksime razı ol, insanların en zengini sen olursun. Mal, mülk, güzellik, sağlık, barınak, evlat vesaire Allah Teala'nın senin için uygun gördüğü her türlü taksime razı ol. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mantığında bu var. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol buyuruyor Allah Teala Araf 112. Şimdi hocam mutluluğun bir sırrı da ya Allah sana ne verdiyse kabullen. Bunu hocam acceptance terapisi diyorlar.
Evet.
Kabul ediş yani rıza olma, razı olma terapisi. Benim niye saçım işte şu kadar uzun değil? Niye kaslarım böyle güçlü değil? Niye boyum kısa? Niye ben milyarder değilim? Niye sağlıklı, herkes sağlıklı diye ben işte dizlerim ağrıyor, gözlerim görmüyor falan. Ya bunun sonu yok ki hocam. Dünyada en zengin insan da olsanız, gidin en zenginlere sorun bakalım. Size onlarca eksiğini söyleyebilir çok rahat şekilde.
Evet.
Midem ağrıyor der, işte dizlerim ağrıyor der, ne bileyim.
Gene bizim bir Karadeniz türküsüne gidelim mi hocam?
Buyurun.
Diyor ki herkesin bir derdi var durur içerisinde. Yani dertsiz tasasız bir insan olabilir mi yani? Ha şey olur, vurdum duymaz olur yani. Ha o olabilir ama yoksa herkesin bir derdi bir tasası vardır. Dolayısıyla bir avukat arkadaşım var, kulakları çınlasın, Metin Ekrem Korkmaz, şair aynı zamanda arkadaş. Şöyle bir şeyi var, teorisi var, ben bunu kitaba da yazdım, aklı karışık kitabımda da yazdım. İnsanların der üç kategori derdi vardır. Büyük derdi, orta derdi, küçük derdi. Diyelim ki büyük dertleri bitti ve büyük dert bulamıyor. Ortanca derdi alır büyütür.
Çok basit bile olsa.
Çünkü diyor onun huyu o diyor. O ne yapıyor? Kendisi dert uyduruyor. İnsanın böyle bir özelliği var hocam. Yani bir zaman bir arkadaş demişti bana, ya Allah niye bu kadar dert veriyor da, dedim bir say birkaç tanesini, say dedim de bunları sen yaratmışsın ki yani. Bunlar Allah sana verdiği dert değil ki yani.
Zorla kendin kıyas ederek. Aynen. Sen olan değil olmayanı gördüğün için.
Aynen öyle.
Kendini mutsuz etmişsin.
Şimdi düşün hocam, iki tane insan, tamam mı? İkisi birbiriyle kıyaslıyor. Birinde olan diğerinde yok. Şimdi ikisi de mutsuz. İkisi de şey.
Yani işin hiç tarafı.
Halbuki ikisinde sahip olduğu güzel şeyler var. Sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmiyor. Onun tadını çıkartmıyor. Kendinde olmayan odaklanıyor ve mutsuz oluyor. İkisi de mutsuz.
Ve hocam bu şu kadar oldu var ya. Hakikaten insan hocam kendini kıyas ettiğinde şükretmesi mümkün değil. Çünkü ister istemez siz de olmayana odaklanıyorsunuz. Olanı da fark etmiyorsunuz.
Evet.
Ha, biz bugün bir sufi işini anlatırlar. Üzgün birisini görmüş. Ne var kardeşim derdin? Demiş işte biraz fakirim. Demiş sana şu kadar para verip gözünü bana ver. Olmaz demiş. Böbreğini ver. Olmaz asla vermem. Ne bileyim işte kulağını ver. Duyma organını bana sat mesela. Hocam milyon dolara. Olmaz deyince en sonunda ya sen demiş milyarder bir adamsın ama fakirim diye ağlıyorsun demiş. Bak hiçbirini demiş sana para verdim teklif ettim. Çünkü hocam bu duyu organlarına sahip olmayan kardeşlerimiz de var değil mi? Engelli kardeşlerimiz. Sen sahipsin. Bunu niye sevinmiyorsun? Çünkü hocam farkındalık yok. Yani İmam Gazali diyor ki insan diyor ilginç bir varlıktır. Etrafında kendisine çok lazım olmayan bir şeye çok sevinir. En çok lazım olan bir konudaki topluluğuna da razı olmaz. Sana evet. Verdiklerimi al ve şükredenlerine ol diyor hocam ayet-i kerime. Bu yüzden hocam yani inşallah biz de böyle razı olursak halimize tahmin ediyorum daha faydalı oluruz.
Evet, öbür türlü ne oluyor hocam? Öbür türlü insan kendini şeye kaptırıyor. Hırs ve haset. Hırs ve haset hocam gam ve keder kadar insanın psikolojisini yıpratan şeyler. Yani derler ya hocam demiri nem çürütür, delikanlıyı da gam çürütür diye yani. Yani biz o hırsın ve o hasetin çemberine girdiğimiz andan itibaren hocam kontrol bizim elimizden çıkıyor. Mesela diyelim ki hırs, ihtiras bu negatif bir şey. Peki bir şey elde etmek için bir motivasyonumuz olmayacak mı? Olacak. Azim ve gayret var. Peki aradaki fark ne? Aradaki fark şu. Azim ve gayret seni çalışmaya, hakkaniyetli çalışmaya yönlendiren bir motivasyondur.
Hocam azim ve gayrette şöyle bir şey var. Yani ben düzgün çalışırım. İlla onu elde etmem şart değil. Hedefime var.
Evet.
Ben doğru ve düzgün şekilde hedefime ulaşmak için uğraşırım.
Evet.
Ama hocam hırs olduğu zaman şu oluyor herhalde. Yeter ki bunu elde edeyim. Her şeyi yaparım.
Aynen öyle. Her türlü aracı mübah görmeye başlıyor. Diyelim ki yarıştasın hocam. Koşuyorsun. Aslında azmetsen yarışmada diyelim ki öne geçeceksin. Ama hırs yapıyorsun. Yanındakine çelme takıyorsun.
Yani, veya önüne bir taş fırlatıyorsun.
He, bir şey yapıyorsun.
Diye.
Ya da kızdırıyorsun. Moral ve motivasyonunu bozmaya çalışıyorsun. Ve daha kötü, önemlisi şu hocam. Hırs seni yönetiyor. Sen onu yönetemiyorsun. O seni ele geçiriyor.
Hocam yıllar önce bir olimpiyatta sanki 50-60'lı yıllarda Mısırlı bir judocu, Japon judocuyla maç yapacak. Sadece son final maçı. Yalnız o bir tanesi yaralanmış, Japon olan yaralı hocam. Bir ayağından. Topal topal geliyor böyle karşılaşmaya. Bütün herkes diyor ki bu Mısırlı'ya, o yaralı ayağına vurursan adam ilk vuruşta çöker, sen kazanırsın.
Hmm.
Hocam Mısırlı oraya vurmadı ve maçı da kaybetti. Dediler ki niye böyle yapmadın? Ya bizim dinimizde adamın dedi acıyan yerine vurulmaz dedi. Bu adam acı çekiyor, dizi sakatlamış. Ben nasıl vururum oraya dedi. Ama maçı kaybettin dediler.
He.
Olsun dedi, benim dedi doğrularım var. Benim sabitelerim var. Yani maçı kaybetsem bile ben dedi kendi doğrularımdan vazgeçmem. Hocam Japonya'da binlerce insan Müslüman olmuş o dönem. Ve adama Japon işte milli kahramanı gibi muamele ettiler. Vatandaşlık verildi mi hatırlamıyorum şu anda. Sanki vatandaşlık da vermek istediler. Öyle bir şey de oldu. Ya adam yani bu düzgün, hırsız şeyinden dolayı hocam müthiş bir yani böyle bir kredibilite kazandı toplum gözünde. İnsanlık camiasında. Çünkü hocam bugün maalesef maneviyatı unuttuğumuz için herkes hocam maddi başarının peşinde. Halbuki hocam manevi başarı yenildiğin halde manen yenmektir.
Evet. Yani vahşi rekabetiyle hocam centilmence rekabet arasında bir büyük fark var ama öncesinde rekabetin ötesinde işbirliği yapmak, destek verebilmek o insaniyetin çok daha zirveleri oluyor yani.
Hocam şöyle devam ediyor müellifimiz. Dolayısıyla mutluluk istiyorsan razı olmayı öğreneceksin. Şekline, rızkına, sesine, anlama seviyene, gelirine, Allah Teala'nın her andaki taksimine razı olacaksın dedi hocam. Bunu uşatmıştık. Hocam bunu yapabildiğimiz anda Allah'ın izinden mutsuz olmak diye bir şey yok herhalde. Ama hocam sizin cep telefonu benden daha güzel. Ne yapacağız? Değilsek mi telefonlar acaba? Değil mi hocam? İnsan, ama
yani.
İnsan hocam bir telefon görüyorsunuz. Biri sizden birkaç versiyon daha üstte olabilir. Veya hocam bazı insanlar hocam çok güzel konuşuyor. Hakikaten Allah hocam böyle kelam sıfatını tecelli ettirmiş o kulunda. Ne bileyim hocam sporda işte iyi koşuyor, iyi yüzüyor falan. Allah'ın sana verdiğine bak diyor hocam sufiler. Başkasına verdiğine bakma. Evet. Hocam şöyle diyor müellifimiz. Üzülme, bizi bekleyen yeni bir hayat var. Karşı karşıya kalabileceğin muhtemel bir musibet için en kötü ihtimal ne olabilir sorusunu kendine sor. Sonra bu muhtemel sonuca kendini alıştır. Ona tahammül et. Etme konusunda kendini telkinde bulun. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hocam bunu bazen ben de yapıyorum. Ya. En kötüsü ne olabilir? Araba bozuldu hocam şimdi.
Evet.
Ya en kötüsü motoru değiştiririm diyorsun. O kadar şu kadara mal olur. Şimdi hocam bazen böyle problemleri büyütüyoruz. Halbuki en kötüsü ne olur sorusunu sorsak sınavdan kötü not aldım. Ne olur sınıfta kalırım bir sene yani. Hocam bazı öğrencilerimiz intihar etmeye kalkıyor.
O kadar.
Veya hocam işte belki imtihanda kaldım diye kimse intihar etmez ama mesela bir işe girecek. O işe giremiyor sevdiği bir işe. Yani en kötüsü ne olur? 6 ay daha çalışırsın. 6 ay sonra başka bir aynı efendim seviyedeki başka işe başvurursun. Hocam bazen böyle toplumumuzda hani böyle olmadık konulardan acayip karamsarlık üretiyor kardeşlerimiz. Hatta ben şunu söylüyorum hocam. Yani Allah'tan bir şey istedin olmadı. Belki Allah senin daha iyisini vermek için o duanı kabul etmedi. Nitekim pek çok insan iyi ki şu işe girememişim zamanında. Bak evet. Bugün daha güzel bir işe girdim diye. Hocam sevindiğimiz de çok oluyor. Hayat devam ediyor yani böyle olumsuzluklardan etkilenerek hayat bitmiş gibi görmeyelim.
Ve bakıyorsunuz hocam mesela davranış ve kanaat önderi olmuş insanlar. Hiçbirisi hocam böyle kendilerine sağlanmış avantajlarla oraya tırmanmamış. Hep engellerle savaşmışlar, hayal kırıklıkları yaşamışlar, büyük badireler atlatmışlar. Yani tırnak içinde feleğin çemberinden geçmişler yani. Ben bazen şey diyorum, bir derdiniz varsa gidip tırnak içinde sizin gibi kendi ayarınızda birisiyle değil, feleğin çemberinden geçmiş bir insanla sohbet edin. Niye? Çünkü feleğin çemberinden geçen bir insan. Yani mesela şey Neşet Baba der yani, acısı çok olanın gülüşü ayrı bir güzel olur diye yani. Sana o acılarla birlikte nasıl güleceğini öğretir o feleğin çemberinden geçen insan. Ve şunu da anlarsın ki o olgunluğa erişmem için aslında bu bir fırsat yani.
Eyvallah.
Bir tekamül aracı yani.
Eyvallah. Hocam yeni bir kural. Şunu unutma, yaşadığın günün sınırları içinde yaşamazsan sıkıntı ve kaygıların artacak demektir. Biraz da açarsak. Sabaha çıktıktan sonra artık akşam bekleme. Akşama kavuşunca da sabaha bekleme. Ne maziye takıl. Ne de gelecek kaygısı içinde ol. Hocam bu çok güzel bir öğüt.
Evet.
Hocam bazen işte gelecekle alakalı kaygılarımız var. 10 sene sonra savaş mı çıkar? 20 sene sonra hasta olup acaba kötülüm mü olurum? Ekonomi çöker mi? Ya kardeşim daha o güne gelmedik. Dereyi görmeden hocam paçayı sıvamamak diyoruz ya biz.
Evet.
O gerçi biraz negatif manada mı kullanılıyor? Dereyi görmeden paçayı sıvadı diyorlar değil mi hocam?
Hatta yani zamanı geldiğinde yani ben şey diyorum ona, tedbir menziline girmeyen bir konuyu dert etmek çok anlamlı değil. Diyelim ki bakıyorsun bir arkadaş bir zaman bana diyor ya diyor benim çocuğu üniversite hazırlıkla ilgili neler yapsam, ben de bir şeyler anlatmaya başladım. Sonra birden aklıma geldi, bu genç bir arkadaş. Senin çocuk kaçıncı sınıfta? İlkokul 2'de. Ya Allah'ını seversen dedim. Sen ilkokulda nasıl başarılı olur sen odaktan yani.
Ya 10 adım sonrası soruyorsun be kardeşim.
Hayır yani oraya daha çok var. Şu yani hani sen orayı halletmiş olsan bunu sor bana. Ama sen daha orayı halletmemişsin ki. İnsanlar tedbir menziline girmeyen dertleriyle dertlenme konusunda çok şeyler. Bizde böyle bir huy var bizim insanımızda. Bir de geçmişteki dertlerini hocam aşırı derecede şey etmek, kendi gözünde büyütmek. Ya herkes o zaman o tür dertleri çekiyordu. Köyden şehire herkes ayaklarıyla yürüme gidip geliyordu yani diyelim. Tamam mı?
Kimisi uçağa binip kimisi son model arabayla gitmiyordu ki. Herkes evet. At sırtında yayan gidiyordu o yolları.
Şimdi yani. Mesela arabayla gittiğimiz için mutlu buluyorsun kendini. İyi de bundan diyelim ki 50 sene sonra belki ışınlanma gerçekleştirilecek. Vay diyeceksin ki ya arabada çileymiş yani.
10 saat gitmişiz şuradan. 1000 kilometreye ulaşmak yani. İçin 10 saat çekilir mi? 10 saniyede gitmek var diyorsunuz.
Yani sen bütün bunlar artık senin sen olmanda katkısı olmuş olan şeylerdir. Sen ancak elinde olan imkanlarla zamana bağlı olarak yapabilecek olduğun şeyler üzerinden yürüyeceksin yani. Öyle her istediğinin, her şeyin olduğu bir yer yok. Cennette bile her istediğin olmaz hocam. Öyle değil mi yani? Orada da kategori kategori yani.
Ama hocam cennette şöyle bir şey var. Sizin her istediğiniz olmasa bile her istediğinizin olduğunu düşünüyor olacaksınız.
He, yani sonuçta şu. Yani sonuçta burası cennet değil. Bizim şey vardı hocam. Evet. Orhan Türkay profesör iktisat dersimizde onun kitabı okutuluyordu. Diyordu ki cennette iktisatçılara ihtiyaç yok, ekonomistlere. Niye? Çünkü diyordu bu dünyada mal ve hizmetler sınırlıdır. Ama cennette sınır yok. Dolayısıyla orada ekonomiste ihtiyaç yok yani.
Hocam bir de bu anı yaşamak meselesi var burada. Sabaha çıkınca akşam bekleme. Ya sabahın keyfine var. Sabah kahvaltı yapıyorsun. Akşam ne yiyeceğim diye düşünüyorsun.
Evet.
Ya akşama da bir bakalım öleceğim mi kalacağım mı? Belki değil mi? Bir misafirliğe çağıracaklar seni. Bir davete gideceksin belki. Yani sabahın keyfini çıkar. Hocam bu Türk milletinde çok var. Biz buna hazları erteleme. Yani şunu şimdi tatile çıkmayayım 10 sene sonra çıkarım. Şimdi şu keki yemeyeyim sonra yerim. Ya şimdi kardeşim.
Evet.
İsrafa düşmeden, harama düşmeden. Her şeyin keyfine var. Ben emekli olunca harcam. Emekli olunca belki hasta olacaksın. Belki kanser olacaksın. Ondan sonra doktor geleceksin. Nitekim çok var bizim toplumumuzda.
Evet. Ondan sonra da yemeğinin malını yerler diyorlar yani hocam.
Çok ilginç bir şey. Ya.
Şimdi anı yaşamak deyince hocam bu iki türlü anlaşılıyor. Bir mesela Aristiposçu anı yaşamak var. O vur patlasın çal oynasın
modunda. O değil modunda. Bizim dediğimiz hocam.
O değil.
Tabii ki.
Mesela diyelim ki anlık olarak uyuşturucu da insana büyük bir zevk verir.
O da anı yaşamaktır ama.
Anı yaşamak.
Ama istikbalin uğruna.
İstikbalini aynen onu yok ediyorsun yani. Burada şey anı en iyi şekilde değerlendirmek ve ana odaklanmak. Çünkü hocam yani bir suyu içerken. Yani o suyun ne kadar mucizevi bir şey olduğunu düşündüğünde şu içecek su hocam yani.
Anı yaşıyorsun ama ne güzel bir dehşet yaşadın.
Şimdi o zaman ne oluyor? Bu su birdenbire hocam çok tatlı bir şey oluyor. Yani bir baklava yemek kadar, bir muz yemek kadar, bir çilek yemek kadar güzel bir şey haline geliyor yani. Ya da oturmuşsun mesela ben çilek yerken hocam bazen şey gelir aklıma. Çocukken köyde çilek toplardık. Küçük küçük çilekler olurdu. Büyük çilekler diye hormonsuzdu bizimkiler.
Ya.
Bir de o kadar sıcak olmadığı için o kadar şekerli de olmazlar ama severdik. Şimdi mesela bir çileği yerken o çocukluğuna gitmek mesela orada da o da anı yaşamaktır. Niye? O yaptığın şeyi birdenbire anlamlı hale getiriyorsun yani. İnsan hocam bir şeyi ne kadar anlamlı hale getirirse mesela niye? Bizde kahvede ritüeller var hocam. Çayda ritüeller var. Yani yemek, sofra kurma onun bir ritüeli var. Japonlar mesela çay ritüellerini çok ileriye taşımışlar.
Çay seremonisi var hocam. Bayağı da onu sürüyor sanki.
Sürüyor. Ama ne için? O çayı kıymetli hale getirmek için hocam. Daha doğrusu kıymetini daha iyi hissettirmek için yani.
Hocam geçen bir büyüğümüz söylemişti. Yani bir kaşık bal kahvaltıda yiyorsun. şöyle bir tefekkür etsen diyor. Bunu kaç bin arı senin için çalıştı. Şu kadar dağdan, bu kadar çiçekten ve daldan senin için bu kaşık balı ürettiler.
Evet.
Mesela hocam ne kadar çok mutlu olur değil mi?
Kesinlikle.
Ya diyorsun, ben ne kadar önemli bir insanım ki Allah benim hizmetime 10 bin tane işte arıyı hizmetçi kılmış.
Evet.
İşte yumurta yiyorsunuz. Ya bunun tavuklar o kadar yem yedi, uğraştı falan. Kendi de yemiyor zavallı. En güzel gıdasını gelip bize buyurun yiyin diye kahvaltı ikram ediyor. Hocam böyle bir şey yemek var. Bir de lanetin her şey olmalı zaten böyle olmalı. Evet. Olması gereken budur dediğiniz zaman hocam. Bunu İngilizce take it for granted diyorlar hocam. Zaten bu olması gerekiyordu canım.
Hmm.
Benim için özel olmadı ki. O yüzden neye teşekkür edeyim ki? Halbuki hocam hepsi bize özel gelmiş. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz,
evet,
azalarımız, imkanlarımız, çevremiz, dostlarımız, anamız, babamız. Hepsini hocam Allah bizim için özel yaratmış. Hepsine özel bir zevkimiz ve mutluluğumuz var. Hocam inşallah bunun farkına varırsak mutlu oluruz herhalde.
Evet, yani Einstein'ın dediği gibi geçen programda da değinmiştik yani. Her şeyi sıradanmış gibi yaşayabiliriz ya da her şey mucizeymiş gibi yaşayabiliriz. Her şey zaten mucize de mesele onu sıradanlaştırmamak. İnsanın bir gözünün mucize olduğunu ne zaman anlıyor hocam? Geçen bir arkadaşla kitap fuarında bir araya geldik. Bir gözünde görme problemi çıkmış. Yani katarak değil daha başka bir istisnai bir hastalık. Mesela birdenbire gözün mucize olduğunu anlıyor insan.
Ama o zamana kadar her tarafa bakıyoruz.
He.
Bir günden bir güne Allah'ım sana hamdolsun ki gözlerim var demiyoruz belki hocam.
Evet yani.
Çok acayip. Hocam çok teşekkür ederiz.
Eyvallah. Ağzınıza,
dininize, gönlünüze sağlık.
Sizin de.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.